Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından tekrar bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda 2. Bayezid dönemine giriş yapmıştık. 2. Bayezid ile ilgili konuşacağımızı söylemiştik. Bu dönem Osmanlı tarihinin enteresan dönemlerinden bir tanesi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han gibi atak, çok büyük fetihler yapmış, İstanbul'u fethetmiş ki o programlarımızda da ifade etmiştik. Yaptığı diğer fetihler İstanbul fethinin gölgesinde kalmış önemli bir karakter Fatih Sultan Mehmet Han. Onun sonrasında tahta oturan oğlu 2. Bayezid Han döneminde biraz fetihler duruyor. Osmanlı Devleti adeta nadasa çekilmiş gibi bir haleti ruhiye ile karşı karşıya kalıyordu. Ki peşinden gelen Yavuz Sultan Selim Han döneminde de tam aksine çok büyük fetihler gerçekleştirilmişti. Yine bu dönemi konuşacağız ama bunun öncesinde 2. Bayezid dönemini konuşmaya devam ediyorduk. 2. Bayezid dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun ilginç dönemlerinden bir tanesi. İstanbul'un fethinin ardından yaşanan bir dönem ve bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu adeta nadasa çekilmişti. Ve bunun ardından yaşanan Yavuz Sultan Selim döneminde ise yine çok büyük fetihlerle karşı karşıya kalacaktık. Bu programımızda inşallah 2. Bayezid dönemini konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Evet, 2. Bayezid döneminin başlarında 2. Bayezid'in tahta çıkışı ve Cem Sultan olayını biraz konuşmuştuk abi. Bundan sonrası ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Buradan devam edelim.
Devam edelim İbrahim'ciğim. Fakat benim bir küçük bir başka bir konuya burada bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsun programlarımızda zaman zaman böyle parantezler açıyoruz. Verimli olduğuna da inanıyorum.
Evet.
Bu parantezlerin.
Kesinlikle.
Genelde tabii güncel konulardan uzak duruyoruz ama bazı konuların işaret ettiği kimi tarihi vakalara da girmemiz gerekiyor. Çok ünlü bir yazarımızın bu Ayasofya'nın açılması ile ilgili o açıldığı günlerde Batı'dan özür tarzında bazı paylaşımları vardı. Hı hı. Bu paylaşımlar zaman zaman gündeme sokuluyor. Tabii gençler buna gereken tepkiyi veriyorlar. Kendi cenahından da tabii buna gerekli desteği de buluyor. Hı hı. Ama bu tabii beni ayrıca bir etkiliyor. Çünkü İbrahim'cim bu eski, o bilhassa o dönemlerde ve çok daha yakın tarihe kadar bunun acısını taşıyan çok büyük fikir adamları, edebiyatçılar, fikir adamları yaşadılar İbrahim'cim. Bunların yazdıkları kimi yazılar vardı. Ben bunlardan birkaçının kısa makalelerinden okumak istiyorum.
Lütfen.
İstersen bu programda, çünkü hem onları bir yad etmiş olursak tabii, tabii. De o özlemi İbrahim'cim, o yani 36'dan bugüne yansıyan o özlemi, o büyük özlemi bir parça olsun hatırlamış oluruz.
Tabii. Bir de Ayasofya'nın aslında Müslümanların zihninde nasıl bir yer edindiği, nereye tekabül ettiği ile ilgili çok bu güzel. Metinler çok önemli metinler abi. Onları aynen paylaşmakta yani fayda var. Buyursunlar evet. Lütfen.
Ben ilk makale olarak bu Necip Fazıl Kısaküreğin'den bir paylaşım yapmak istiyorum İbrahim'ciğim. Gençler, Ayasofya üzerinde çok laf ettik. Ama lafta bile onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz. Bana öyle geliyor ki, yalnız manayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek, Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar. Kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın. Ondan sonra her şey küçük bir tatbikat işinden ibaret kalır. Biz kimden neyi istiyoruz? Yemen'den Viyana'ya, Fas'tan Kafkasya'ya kadar en aşağı 10 milyon kilometre kare bir zemin üzerinde. Evet, böyle bir zemin üzerinde atalarımızın, ata derken halimize bakıp başımızı dövdüğümüz nur insanların, tohum atarcasına her tarafa serptiği kubbelerden birini, 700 bin kilometre kareye indikten ve bu halin ismine milli kurtuluş dedikten sonra, evet bütün bunlardan sonra toprağa kaybedilmiş kubbelerden birini mi istiyorsunuz? İnsana gülerler. Herhangi bir yıldızda bu türlü iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane olsa bizi oraya sürerler. Alemde cücelleşmiş devlerin eski rollerine takılmasından daha çirkin bir tablo yoktur. Cüceleşmeyeydin. Şimdi devin hakkından nasıl bahsediyorsun dersen, böyle insan derler, böyle insanlara ve milletlere. Evet sevgili gençler, bir mazumemde söylediğim gibi kellelerimizi tırnaklarımızla yerimizden söküp iki diz kapağımıza yerleştirmenin ve sonra ikinci bir başta onu seyretmenin, kısaca ulvi nefis muhasebesine girişmenin artık günü geldiğini kabul edelim. ve avaz avaz haykıralım ki bizi çiltesi üç kıtayı kaplayan devi cüceleştirdiler. Sonra ona 2 santim boy ilave edip batının bat pazarı veya bit pazarı elbiselerini giydirdiler. Peşinden de işte sana layık özgürlük ve uygarlık budur dediler. Bu bakımdan Ayasofya, bakın nedir bu bakımdan Ayasofya? Bizi bu hale getiren annemizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuğuna bez diye kullanan, ahlakımızı Paris'in dünya çapındaki şabanesinden daha aşağıya düşüren, milli kültürümüzü çöplüğe ve milli iktisadımızı kumarhaneye çeviren, zekamızı maymunlaştıran ve kalbimizi kanserleştiren, tarihi 129 yıllık ceryanın kendi öz evimizde yüzümüze kapadığı oda, ruh ve mukaddesat odamız. Ayasofya budur. 129 yıl boyunca dışarıdan Batı emperyalizmasının, içeriden de onlara sadık ajanların sıfatıyla kozmopolitlerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde adı Türk, küfür, tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan Ayasofya'yı müzeye çevirmekle sağlık müzelerindeki bal mumundan frengili suratlar şeklinde Türk'ün öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu. Frenk kelimesinden gelen frengi ismine dikkat ediniz. Türk'ün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan bu insanlardır ki frengi mefhumunun ta kendisidirler ve ciğerine kadar frengilidirler. Şimdi buradan Saffet devrimize geçelim. Şairin şaistedir denilse alem senin mezarın dedikten sonra hala gelir zeminden tekbir-i zarüzarın diye belirtmeye çalıştığı, dava ve gayesi bakımından Büyük İskender ve Sezar'ı o da hizmetçilerine kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbuğ ve aksiyon adamı Fatih, İstanbul'u fethedip onun kalbi Ayasofya'da namazını eda ettiği zaman, Cenubi Fransa'da kırılıp Viyana'da tekrar batıyı dişleyecek olan İslam taarruz kıskacının mihver çivisini ele geçirmiştir. Ayasofya, işte bu incecik Nil'dir, bu çividir. Onu İslam kıskacına yerleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılmadıysa, suç kapatamayanlardadır. Fatih'e düşen şerefse, erişilir soydan değildir. Kendisinden sonra Kanuni Sultan Süleyman gibi iyi ve kötü arasındaki ayırıcı çizgiden başka bir şey olmayan meccani ihtişam kahramanı, karaların ve denizlerin yüce hakkanına kadar süren muazzam akışında en büyük hız payı yine Fatih'indir. Kanuni devrinde teşekkür eden büyük ahenk tablosunun unsurları Ebu Suud Efendi gibi Şeyhülislam, Sokullu gibi sadrazam, Baki gibi şair, Sinan gibi mimar ve Barbaros gibi amiral sadece ve sadece Fatih'in hareket noktasına bu milyerleştirdiği kıskaç yüz suyu hürmetine yetişmiş büyükler. Tarihimizde Fatih'ten başka her hükümdarın aksiyonu isterse vatana eklediği toprak Fatih'inkinden 1000 misli fazla olsun ulvi kemal ve nuksansızlık manasına tamam olmaktan uzaktır. Yalnız Fatih'tedir ki kendi zaman ve mekanına göre dava hedefini muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde buluyoruz. İşte bütün bunları sembolize eden, remizlendiren ve doğu ve batı dünyalarının kavşak noktası, cihanın en büyük güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya. Salib'in ağırlığından kurtarılıp hilalin kanatlarıyla kendi gök kubbe yolu açılan, böylece 20. asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu ve onunla gösterilen batı aklı ve doğu ruhunu birleştiren eski Bizans eseri ve artık yeni tekbir yuvası tarihi kubbe. Demek ki Ayasofya ne taş, ne çizgi, ne renk, ne cisim, ne de madde senfonisi. Sadece mana, yalnızca mana. İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'da Saint-Pierre ve Paris'te Notre-Dame, bizde ve onlarda daha niceleri madde ve hatta gayelerine bağlı mana kıymeti olarak Ayasofya'nın eşik taşına bile denk olamaz. Zira bunlardan her biri kendi gayesinin tabii şartları içinde tek taraflı olarak yükseltilmiş bir eser. Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa öyle bir nasibin sahibi ki ne madde ne tek taraflı olarak mana ölçüsüyle ona varmak kabil. Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesi. Fatih Sultan Mehmet bu hikmeti sezdi ve Ayasofya'yı İstanbul gibi misilsiz bir muhafazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti. Tarihimizde daha nice zapt ve fetih hareketinin kahramanı var. Niçin hiçbirinin adı has ismi olarak Fatih değil? Şimdi biraz evvel işaret ettiğim gibi Imperium Romanum'dan üstün bir imparatorluğun dev adamı olan Türk'ü binbir tarihi sahip yüzünden cüceleştiriyorlar. 10 milyon kilometre karelik bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilometre murabba ve fakir bir anavatan kadrosuna kadar indiriyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen Fatih'in o kadar maharetle yerine oturttuğu mili söküp atamıyorlar. Çekip alamıyorlar. Zira İstanbul ve Ayasofya muazzam nasibi icabı anavatana bitişik ve onun içinde kalıyor. Hiçbir şey yapılamayınca da dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felakete yol açılıyor. İbrahim'ciğim özür dilerim. Biz konuşmanın başında şeyden bahsettik değil mi? Bu paylaşımın ne türden olduğunu
Evet.
Söyledik değil mi? Evet, ya bir anda onu söyledik mi söylemedik mi? Onu
yok konuştuk. Söyledik zaten işte paylaşımın muhtevası bu ifadelerin aslında ne kadar rahatsız ettiğini de gösteriyor bir açıdan abi. Evet.
Evet. Doğru diyorsun İbrahim'ciğim. Devam ediyorum.
Lütfen.
Böylece Batı dünyasının bize içimizdeki ajanları vasıtasıyla yaptırdığını ne haçlar yapabildi, ne Moskov ne de Ayasofya'nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar. Milyonluk bir orduda bir emirle herkes silahını kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar etse, bu emrin o orduya vereceği zararı hangi düşman sağlayabilir? Ayasofya'nın kapatılması işte böyle olmuştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyük şeklinde meydana gelmiştir. Türk'ü İstiklal Savaşı'ndan yoktan var ettiğini iddian bir zümre ve klik zihniyeti Ayasofya ile Türk vatanını göklerdeki asli ve hakiki vatanıyla beraber satmıştır. Allah diyen bu millet mutlaka kalacak ve kalacağına göre öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacaktır. Ayasofya, muayyen bir idare ve zihniyetin getirdiği ruhi, ahlaki, iktisadi, idari, siyasi felaketler eliyle Batı dünyasına takdim edilen hediye kutusu üzerindeki fiyonklu kurdeladır. Topyekun şahsiyetlerini düşmana veren milletler ise hediye alanların nazarında hakir ve zelildir. İşte Kıbrıs davası. O kadar batılılaştığımızı, uygarlaştığımızı, özgürleştiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz Batı'nın bize muamelesine dikkat etmiyor musunuz? Bizim kendimizi kendisinden saymamız pahasına Batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O ne doğru ne de Batılı. Bu mukallit ve bulamaç insanı asla benimsemiyor. Ve ismini taşıdığı Greko-Latin medeniyetinin piçleşmiş uzvunu sefil Yunanlıyı şımarık çocuğu halinde her an tatmin ve bize tercih etmekten başka hiçbir şey düşünmüyor. Görüyor musun İbrahim'ciğim? Bak hiçbir zaman bu şey değişmiyor bak.
Kesinlikle öyle.
Yunanistan'a hala durum konumu aynı. Evet. Hiç asla değişmedi. Çünkü kültürlerin temeli olarak gördükleri için.
Yani o Yunanların eski dönemlerden bugüne aktarılan megalo iddiasının bir parçası evet. Da artık maalesef Ayasofya ve İstanbul oldu abi.
Ve bu ideali sahiplenen aynı zamanda bütün bir Batı İbrahim'ciğim.
Tabii.
Ondan bahsetmiştik Rönesans bahsinde.
Evet.
Yani o dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. O bir yeniden doğuş, eski Yunan köklerine, Greko köklerine, eski Yunan metinlerini tekrar okuyabilme kültürüne geri dönüştü Rönesans. Hı hı. Ve bunu Batı bu orta çağlar boyunca unutmuştu. Hristiyanlık pagan metinleri reddettiği için unutmuştu.
Evet.
Ondan sonraki geri dönüşte Yunan köklerine o kadar şiddetli bir şekilde sarıldılar ki İbrahim'ciğim. O hatta İbrahim o ilk Rönesans'la birlikte o artık 16. yüzyılda özellikle ve İstanbul'un fethinden sonra hani buradan giden İstanbul'dan giden ilim adamlarının çoğu tabii Yunanca, tabii onlar Yunanca okuyabildikleri için orada birer onlar kendileri ve getirdikleri metinler birer kutsal insan şeyi görmüş biliyor musun İbrahim'ciğim? Muamelesi
evet.
Görmüş.
Evet.
Getirdikleri basit metinler bile. Yani çok derinlikte olmasına gerek yok götürdükleri metinlerin. Felsefe ve bilimsel olarak. Ama Yunanca bilmek, Yunanca konuşabilmek, Yunan metinlerini tercüme edebilmek Latince'ye o insanlara kutsal bir konum atfetmiş. Konum vermiş o dönemlerde. Çok enteresan. Devam ediyorum.
Lütfen.
Büyük İngiliz şairi Lord Byron'ın Türklere karşı Yunan istiklal çarpışmalarında öldüğünü. Evet bu çok önemlidir İbrahim'ciğim. Yani bu biz bir gün bir Lord Byron meselesinden bahsetmek lazım aslında. Ve onun gibi daha başka meşhur birkaç sanatçıları daha var. Büyük İngiliz öldüğünü ve Yunan topraklarında yattığını bilmeyen diplomatlarımız hala selameti Türk'ün öz şahsiyetinde değil, Batılı'ya Batılı görünmek özenişinde arıyor. Hayır. Batılı'dan sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye mevcut değildir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler geleceği görecektir. Bütün bu manalar Ayasofya'ya bağlı. Daha neler ve neler? Türk İstiklal Savaşı'nın temiz ruhuna leke düşürenler, o ruha ve onun müspet temsilcilerine rağmen kazanılmış bir istiklali topyekün tersine çevirme yoluna girmişlerdir. Belirttik ki kendi öz mukaddesat ve tarihini kendi öz yurdunda maskara edenlere, o mukaddesat ve tarihin düşmanları hürmet etmez, tiksintiyle bakar. İşte dünyada ve dış politikada yüzümüze kapanan kapılar bunun için kapanıyor. Dolayısıyla bunun için şahsiyetsizliğin ceremesi. Bunun içindir ki Avrupa köküne kadar şahsiyet heykeli 2. Abdülhamit Han'a hürmet ediyordu. Almanya İmparatoru Wilhelm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor. Ve Prens Bismarck tam bir Abdülhamit düşmanı olduğu halde onu asrın en büyük siyaset dehası diye gösteriyordu. Eğer Abdülhamid'e Ayasofya'yı müze yapması karşılığında bütün dünya hazinelerini vereceklerini söyleseler, nefretle reddeder, imparatorluğunu elinden almakla tehdit etseler, son damla kanına kadar akıtmakta tereddüt göstermezdi. İnkarcı Voltaire'in Allah'ın sevgilisine ait piyesini Fransız tiyatrolarında Fransız devleti marifetiyle kaldırtan, yoksa bunun harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratına çarpan Ulu Hakan Abdülhamid Han'dan başka kim olabilmiştir? Evet. Bu çok önemli bir vakadır İbrahim'cim.
Kesinlikle
bunu,
öyle.
Bunu, aslında bu da bir konuşulmalı bir ara.
Okay abi isterseniz bir ara verelim.
Ha, olur İbrahim'cim.
Aradan sonra bu metin üzerinden devam edelim. Kaldığımız yerde önemli bir yer. Tamam. İnşallah bu metni tamamladıktan sonra metin üzerine de konuşuruz. Çünkü metin de başlı başına konuşulması gereken bir takım içerikler ihtiyacı var.
Güzel yazmış ki hem Ayasofya'ya atıfta bulunurken aynı zamanda da hem daha geçmişe dönerek o zamanki padişahların nasıl davranacaklarını, nasıl davranması gerektiklerini de söylüyor. Çok güzel
bir manifesto gibi yazılmış metin.
Aynen öyle, aynen öyle İbrahim'ciğim.
Eyvallah abi. Değerli dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz efendim. Aradan önce bu programda aslında 2. Bayezid dönemine devam edeceğimizi aktarmıştık. Fakat geçtiğimiz günlerde bizim entelektüel olarak bu toplumda tanımlanan, hatta ismi artık uluslararası boyutta da bilinen bir yazarımızın Ayasofya ile ilgili, Ayasofya'nın cami olarak tekrar açılışı, aslına rücuğu ile ilgili yaptığı bir tespiti Okay abi değerlendirmişti ve Üstad Necip Fazıl Kısakürek merhumun Ayasofya ile alakalı bir metnini paylaşıyordu. O metnin çok önemli bir yerinde kalmıştık. Okay abi isterseniz devam edelim buradan.
Edelim İbrahim'cim. O Abdülhamid Han ki bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını onlara Ayasofya'dan bahsettirmek yerine Akropol önlerine ordugah kurmakla cezalandırmıştı. Şimdi o Yunanlı baykuş gözlerini üzerimize dikmiş, birinde Ayasofya, öbüründe de Rumeli Sarı'nın hayali İstiklal Savaşı'ndaki küstahlığından beter bir nefis emniyeti içinde dikilip duruyor da biz de onun iki gözünü birden çıkaracak enerjiden eser görünmüyor. Sebep? Çünkü Ayasofya'nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler. Her mana, her hikmet, her münasebet Ayasofya'ya bağlı. Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, manada bütün camileri kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi bir mananın mekanıdır. Ayasofya ise ruh. Ayasofya'yı kapalı tutmak Yunanlı'ya ben yapamıyorum, sen gel de kendi hesabını açıver demekten farksızdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletler'de Afrika'nın yamyam devletlerine kadar aleyhimize rey verdirip kendileri müstenkif geçinen Batılılara artık benim hayat hakkım kalmadı demektir. Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve alttaki 30 milyar Türk'ün semaları tutuşturan lanetine hedef olmaktır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Allah'a sövmeye, Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını satmaya denk bir suçtur. Gençler bugün mü yarın mı bilmem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Ayasofya açılacak. Bütün değer ölçülerini, tarihi hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçiremez bu sel açacak. Bekleyin gençler. Biraz daha rahmet yağsın. Sel yakındır. Bu Necip Fazıl'ın metni İbrahim'cim nasıl bir kederle ve iştiyakla yazıldığı samimiyette, bu şu samimiyette anlaşılmıyor mu İbrahim'cim bu satırlardan?
Yani? Abi müthiş ne bir şey bu. Yani? Şimdi isterseniz bu metinin üzerine biraz konuşalım. Yani ikinci Bayezid dönemini zaten inşallah devam edeceğiz ama
İnşallah.
Ben bazı notlar aldım. Mesela Yunanlı'ya ben yapamıyorum, sen gel de açıver demektir.
Aynen öyle. Çok güzel bir not almışsın.
Ayasofya'yı kapalı tutmak bütün camileri kapalı tutmaktır.
Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel.
Vatanını çok güzel. Satmaya denk bir duruştur.
Evet. Evet.
Bunlar
evet,
hakikaten muazzam. Müthiş ifadeler. Hani
şeyler de çok enteresan. İbrahim'cim notların arasında onu da koy. Yunanistan'ın o şımarıklığı,
evet.
O cesareti hiç değişmemiş. Bak. Bugün de aynen devam ediyor.
Ya kendini zaten
zerre kadar geri adım yok.
Tabii Doğu Roma İmparatorluğu'nun tek varisi olarak gören bir devlet.
Evet.
Yani devlet demeye de bin şahit lazım. Ben bunu söylüyorum bazen ama hani ya çok mu ileri gidiyorsun falan diyorlar. Yok öyle değil. Yunanistan Batı'nın bugün doğudaki sınır karakolu gibi hareket eden bir devlet formunda, modunda maalesef. Ve bu devlet oradan Batı'dan aldığı bir takım güçle, daha doğrusu bir takım kışkırtmalarla Türkiye ile mücadele edebileceğini düşünüyor ki Ayasofya'nın açılışı da onların düşmanlığını biraz daha körüklemiş, tetiklemiş durumda.
Enteresan bir örnek İbrahim'cim, çok güzel söyledin. Şu da enteresan bir örnek olmuş bu metinde. Abdülhamit Han'a bu teklif yapılsaydı.
Evet.
Hani tıpkı Filistin'in istenmesi bahsinde olduğu gibi böyle bir teklif yapılsaydı ne derdi diyor.
Tabii.
Yani bütün imparatorluğunu bu kadar daha katılacak olsa bile böyle bir şey yapmazdı, böyle bir şey yanaşmazdı diyor.
Evet.
Yani hakikaten ve İbrahim'cim bak Yunanistan hiçbir idealinden geri adım atmadı İbrahim'cim. Ve daha da ileri gitti. Bak şu anda işgal ettiği o aslında konumu belirsiz. Aslında bizim kıta sahanlığımızda kalan o adacıklarla birlikte konumunu daha da ilerletti. Bizim aynen bu şekilde en azından bu Yunanlar kadar bir mutlaka bir dirayeti göstermek ve bu noktada da en azından ayrılmamak, bölünmemek, parçalanmamak durumundayız ya.
Kesinlikle öyle.
Yani şu durumda bile Yunan taraftarı gibi konuşan insanlar olması gerçekten çok üzücü ve endişe verici, ürkütücü geliyor İbrahim'cim ya. Allah korusun yani bugün bu ordular, bu düşman orduları karaya çıktığında onları alkışlayacak çok geniş bir grubun olduğunu yüreğimizde seziyoruz herhalde ya. Yani ben değilim de herhalde İbrahim'cim. Herkes böyle bir ürperti hissediyor mutlaka.
Ya maalesef aramızda bir grup kişinin konunun boyutuyla ilgili tehdit miktarı ölçüsüyle ilgili yeterince bilinçli olmadığını veya bu konuda herhangi bir idraklarının söz konusu olmadığını görüyoruz.
Evet.
Ama işte yani insanları bilinçlendirme adına bu bir takım konuşmalar yapmak, programlar yapmak, bazı açıklamalar yapmak gerekiyor ki bu programda buna vesile olsun inşallah abi.
Çünkü İbrahim şimdi Sezai Karakoç'un merhum onun bir kısa bir metni var. İstersen
lütfen
hem onu analım hem de bu metni küçük metni okumuş olalım.
Lütfen. Buyursunlar abi.
Hristiyanların yanlış inançlarının tersine çarmıha gerilen Hazreti İsa değil, bu haliyle çarmıha gerilen olan Ayasofya'dır. Müslüman Ayasofya. Canlı ve diri insan çarmıha öldürülmek için çekilir. Canlı, diri ve müminler topluluğuyla kaynaşmış, alışverişte yüzünden sağa takan bir caminin müze olması onun çarmıha gerilmesi değil midir? Çarmıha çekilen insan birkaç saat orada kalır, can verdikten sonra oradan indirilir. Ayasofya çarmıha çekilerek öldürülmüş değildir. Daha kötü bir durumdadır. Durumda çarmıhtadır. Çarmıhta olma hali sürdürülmektedir. Ayasofya ölü bile değildir. Öyle olsaydı eski günlerini anar avunurduk. Ayasofya müzedir. Yani ölü bile değil de ölü şeylerin mahfazası, zarfı. Ayasofya içinde ölü ve ölüm bile bulunmayan bir ölüm zarfı. Ölüm kabuğu ve ölüm kabı durumundadır. Ayasofya bir müzedir dedik. Yanlış. Ayasofya müze bile değildir. Çünkü içinde tek bir müze eşyası bile yok. Ha, eğer duvarlarını, taşlarını, minaresini, mihrabını, sütunlarını kendisinden ayrı şeyler kabul ederseniz Ayasofya'ya müze diyebilirsiniz. Yani kendi kendisinin müzesi. Bu haliyle Ayasofya'yı müze saymak her parçasının ölü ve kopuk antik bir eşya olduğunu kabul etmek olur ki geriye Ayasofya olarak bir zar kalır. Ayasofya'nın derisi. Şu bir türlü yüzülemeyen Ayasofya'nın ölü teni, sarı badana. Evet, Ayasofya Müslümandır. Yapıldığı tarihten İstanbul'un fethine kadar gizli Müslümandır. Haniftir. 500 yıldan beri de açık Müslüman. Fil vakası gibi 1000 yıl hiç sönmeden yanan Mecusi ateşinin sönmesi gibi peygamberin doğuşunu haber veren işaretlerden bir işarettir ve bu işaretlerin en önemlilerinden biridir Ayasofya'nın yapılması. Peygamber doğmadan önce Mecusi ateşe söndü. Bu demektir ki İran Müslüman olacak ve bu ateş sönecektir. Nitekim öyle oldu. Ve peygamber doğmadan az bir müddet önce Ayasofya yapıldı. Bu demektir ki İslam İstanbul'u içine alacak ve Ayasofya Camii olacaktır. Nitekim öyle oldu. Bunlardan biri doğuşu haber veren negatif bir olay, öbürü pozitif bir olaydı. Biri münker, öbürü maruf kadrosuna dahildi. Ayasofya yapılışı yine bir haberdi. Doğunun dinde batıyı aştığını, doğunun yeni bir din hareketine gebe olduğunu muştuluyordu. Meryem gibi bakire ve onun gibi hamileydi. Ayasofya'yı yapanlar gizli veya açık bu şuurda mıydılar bilemez. Bu şuurda olduklarını gösteren olaylar da olmuştur. Göstermeyen olaylar da. Mesela ikonoklazm, put kırma hareketi iyi bir örnektir. Daha doğrusu bu yıllar karanlıkla ışığın mücadele yıllarıdır. Işık sonradan gelecek, bütün kavgayı ortadan kaldıracaktır. İşte Ayasofya, gecenin bittiği ve henüz güneşin doğmadığı bir vaktin eseri, bir fecr-i sadıktır. Şimdi siz fecr-i sadığı geceye ait mi sayarsınız? Henüz gün doğmadığı için yoksa güneşe ait mi? Elbette güneşe ait. Evet, Ayasofya bütün anlamıyla İslam'a aitti. Hazreti Peygamber'in gelişinin haber halindeki en büyük anıtı oldu. Ölüler için bir anıt değil, gelecekler için, ebedi sağlar ve sağlıklar, diriler ve dirilişler için bir anıt. Daha Hazreti Peygamber peygamberliğinin ilk yıllarında panayırlarda yaptığı konuşma ve dine çağrışlarda İstanbul'un ve İran'ın alınacağını müjdeliyordu. Elbet o, dünya malına düşkünlükten zerre bir duygu taşımadığına ve taşımayacağına göre, anlattığı ve haber verdiği Mecusi ateş gidesinin söneceği, İran'ın Anadolu'nun İstanbul'un Müslüman olacağı, gerçeği kabul edecekleri, dolayısıyla Ayasofya'nın Müslümanlığın sembol mabedi olacağı fikriydi. Hendek Muharebesi'nde kazmayı kayaya salladığı zaman, kayadan sıçrayan alev ve kıvılcımların çizdiği kubbe, şüphesiz Ayasofya'nın kubbesiydi ve Hazreti Peygamber bizzat Fatih'i ve mübarek ordusunu o kıvılcımların köprüsü, kemerleri ve eben kuşağı altından geçip surların önünden Ayasofya'ya yürür ve girerken görmüştü. Bu heybetli ve muhteşem resmi gizli seyrederken dudaklarından altın kelimeler dökülmüştü. Konstantiniyye muhakkak fetholunacaktır. Onun Fatih'i ne güzel emir, ordusu ne güzel ordudur. Peygamberin mucizesi önünde zaman nedir ki? Belki de Fatih'in İstanbul'a o muhteşem girişindeki vakar, bizzat Hazreti Peygamber'in önünde yapılan bir resmi geçit şuurundan ileri geliyordu. Tarihin tribününde Hazreti Peygamber vardı ve törenin bittiği nokta Ayasofya'ydı. Hazreti Peygamber'in kazmasını vurduğu kaya, Ayasofya'nın taşlarının çıkarıldığı ilk kayadan başka bir şey değildi. Ve böylece gerçek mimarı da Hazreti Peygamber oluyordu. Şimdi neden 1000 yıl boyunca İslam ordularının İstanbul'u aktığı ve Ayasofya'ya hilal dikmek için Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'den Ulubatlı Hasan'a kadar sayısız Müslümanın şehit düştüğü daha iyi anlaşılıyor. Hazreti Peygamber'in İstanbul'a bu kadar önem vermesi, onun doğunun sözcüsü, batıya karşı doğu kürsüsü olmasındandı. Orada Ayasofya'nın bulunmasındandı. Ayasofya'nın cami olması, dinin cihan şümürleştiğinin tescili olacağındandı. Ayasofya'yı kölelikten kurtarmak, hürriyetine kavuşturmak istediğindendi. Neden bir başka savaşta değil de Hendek Savaşı'nda? Bunda da bir işaret, bir sır vardır. O savaş Müslümanların varlık, ölüm kalım savaşıydı. Müslümanlığın yaşaması o savaşın sonucuna bağlıydı. Düşman her yandan İslam'ı çevirmişti. Hatta içten de vurmak istiyordu. Tıpkı bugün. Bugün de İslam dünyası Toynbee'nin de dediği gibi tam bir kıskaç içine alınmıştır. Tam bir Hendek Savaşı'nın şartlarını yaşıyoruz. Hatta yalnız dıştan çevrili değiliz. İçten de çevrilmişiz. Üç düşman Medine Yahudileri gibi ani bir baskınla, bir gece baskınıyla İslam'ı yok etmek istiyor. İşte anlaşılıyor ki Ayasofya yalnız peygamberin gelişini müjdeleyen İslam öncesi bir mucize değil, bugünlere de işaret eden geleceğe ait de bir mucizeydi. Bu kapanacaktı. Böylece İslam hakimiyetinin sona erdiğinin şuuruna varacaktı. Ve o açılacaktı. Böylece İslam ve Doğu fethedilecekti. İslam yeniden eski üstünlüğüne, hatta daha yükseğine erecekti. Peygamberin en umutsuz anda salladığı kazma yalnız Hendek Savaşı'nın sonucunu tayin etmeyecek, bugün kapalı olan Ayasofya'yı da açacaktı. Bu en umutsuz olduğumuz an böylece bir peygamber mucizesiyle umuda ve sevinci çevrilmektedir. Ve Ayasofya'nın açılması da böylece İslam'ın yeni bir aydınlık dönemine gireceğinin başlangıcı olacak. Kapanışı bize bir şuur verdi, açılışı bir umut verecek. Şüphe yok ki açılacak. Umutsuzluğa yer yoktur. Çünkü bunu önceden bir sembolik mucize olarak veren, Hendek Savaşı'nın en korkulu anının içinden en büyük sevinçle bize seslenen bizzat Hazreti Peygamber'dir. Ayasofya doğudadır ve doğuya aittir. Onda batının ve batı dini olan Hristiyanlığın ne hakkı vardır? Ona batının ambargo koymaya ve onu müze adı altında abluk altına almaya ne hakkı vardır? O bu haliyle kolları bağlı durumuyla doğunun zincirlerine vuruluşunu sembolleştirmektedir. Ama Asya baş kaldırmıştır. Doğu baş kaldırmıştır. İslam batının ve komünizmin karşısında dimdik ayaktadır. Ve Ayasofya'nın zincirleri şangır şangır döküldüğü ve müminler içine gürül gürül aktığı zaman İslam'ın liderliğinde doğunun, Asya'nın ve Afrika'nın gerçek istiklal savaşı mutlaka zaferle sona ereceği peygamber işaretiyle belirtilmiş olan Hendek Savaşı'ndaki gibi gerçek kurtuluş savaşı başlamış, kıvamına girmiş ve çağımızın tarihinin kör düğümü çözülmüş olacaktır. Ayasofya'yı açmak, çağın kör düğümünü İskender'in kılıcı gibi biçmek olacaktır.
Müthiş.
Evet, Sezai Karakoç'un metni buydu İbrahim'ciğim.
Müthiş abi.
O aynı iştiyakı. Yani bunlar düşün İbrahim'ciğim. Tabii benim doğumdan önce yazılmış olan çok eski metinler olduğu halde İbrahim'ciğim. O aynı iştiyakı görüyoruz onlarda.
Şey çok güzel abi yani. Evet. Kapanışı şuur verdi, açılışı umut verecek.
Harika.
Yani
harika.
Bu şuuru yani bugünlerde özellikle Türkiye'de toplumun şuurunu yitirdiğine yönelik bir takım eleştiriler var. Evet. Aslında o şuuru diri tutmak için Ayasofya'nın bizatihi açılmış olması bile önemli. Geleceğe umut vermesi adına Sezai Karakoç'un ifadesiyle önemli. Evet. Fakat hani bizi biraz böyle harekete geçirecek, teşvik edecek, kendimizi silkelememize sebep olacak bir takım girişimler yapılmalı, bir takım hamleler yapılmalı diye düşünüyorum. Önemli ifadeler bunlar. Hazreti İsa değil, çarmıha gelmiş olan Ayasofya'dır mesela.
Evet.
Çok önemli yani.
İbrahim'ciğim ben artık önümüzdeki program mı kalır bilmiyorum. Bir de son olarak da bir Nurettin Topçu'nun rahmetli, onun da bir metnini okumak istiyorum.
İsterseniz abi şey yapalım, önümüzdeki programın başına bırakalım bunu.
Olur, öyle yapalım.
Bu iki metin üzerine biraz değerlendirme yapıp programımızı kapatalım.
Şimdi İbrahim'ciğim biz, sen biliyorsun uzun yıllar Batılılarla çalıştık, rahmetli babamla İtalyanlarla çalıştık daha çok.
Evet.
Şimdi bunlar gelirlerdi Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a gelirlerdi İbrahim'ciğim. Zaman zaman onlar geldiği zaman işte orman bakanlıkları falan böyle yemek falan tertip ederlerdi. Ciddi büyük müşteri getirdiğimiz zaman. Şimdi İbrahim'ciğim şöyle bir tavrı Avrupalılarla uzun süre geçirince anlıyor insan. İlk başta anlamıyor. İlk başta kısa tanışmalarla anlamıyorsun bunu. Birlikte iyi biçip işte bir zaman geçirdiğin zaman şöyle bir hafta 10 gün 20 gün birlikte geçirdiğin zaman ufak ufak anlamaya başlıyorsun, sezmeye başlıyorsun. Karşılarında aferin diyecekleri, ne kadar iyi yapmışsın deyip şöyle sırtını böyle tıpışlayacakları insanlar bekliyorlar doğullar olarak İbrahim'ciğim. Hiçbir zaman doğullardan onlara itiraz edecek, tezlerine karşı bir tez koyacak insanları beklemiyorlar. En büyük sorunumuz da şey olurdu. Özellikle Almanlar geldiği zaman olurdu. Babamın da Almancası çok iyi olduğu için rahmetli.
Allah rahmet.
Özellikle Almanlar çok sıkıntı çıkarırlardı bu konuda. İtalyanlar değil de İbrahim'ciğim. Bu PKK konusunda İbrahim'ciğim. Türkleri baskıcı, o bölgeyi işgal altında tutan, insan haklarını ayaklar altına almış bir baskıcı, üçüncü dünya gücü, bir diktatörlük gibi göstermeye çalışırlardı. Ki bak bu benim dediğim 25-30 yıl öncesinde de böyleydi İbrahim'ciğim. Yani son 20 yılı kastederek bir şey söylemiyorum ben.
Evet.
Onlara tam muti siyasi dönemlerinin yaşandığı dönemlerde de görüştüğümüzde böyle bir tavırları olurdu. Mesela rahmetli babam İbrahim'ciğim onlara bunun bir Kürt hareketi değil ayrılıkçı bir terör hareketi olduğunu ve içlerindeki bu teröristlerin pek çoğunun zaten Ermeni kod adları kullandığı İslam bir tarzdan yani sünnetsiz olduğunu çoğunun ve çoğunun Ermenice konuştuğundan bahsederdi. Bunu anlamakta İbrahim'ciğim, anlatıyorsun. Bunu anlamakta adamlar o kadar bir ülkelerinde geniş çaplı ve etkili bir propagandanın altındalar ki normal sivil bir Avrupalı bunu senden dinliyor. Kısmen kabul eder gibi görüyor. Seninleyken kısmen kabul ediyor. Ama bu adam tabii seninle kalmıyor ki, dönüyor ülkesine, memleketine. Gene aynı haber organlarından haber almaya başlıyor. Gene aynı gazeteleri, okuyor. Aynı siyasi kutupların etkisi altında kalınca yine senin aleyhine dönüyor. Burada bu maalesef İbrahim'cim bizden görmek istedikleri, evet Ayasofya elbette ki onlar için kapalı kalacak. Biz onların istediği şekilde istedikleri gruplara, istedikleri özgürlükleri vereceğiz. Fakat bu sefer de ne oluyor biliyor musun İbrahim'ciğim? Çok fazla onların kuyuna gittiğin zaman da bir nevi hani zamanda siyahilere davrandıkları gibi, o kapıyı açıp kapayan uşakları gibi ya da sana ya da onlara yemek servisi yapan uşakları gibi zamanında bu şekilde bir şekilde görmeye başlıyorlar seni ve böyle davranmaya başlıyorlar.
Evet.
Biraz başını dikleşirse öfkelenip sertleşiyorlar. Huylarına gidersen de sırtını tıpışlayıp gene kendi aralarında muhabbete dönüyorlar ve seni içlerine almıyorlar.
Evet.
Hangisi daha iyi? Tabii. Yani onlara bir uşak gibi davranmak mı daha iyi? Dik durup onlar gerekiyorsa kızsınlar.
Kesinlikle.
Ama sana bir şahsiyet biçmeleri mi daha iyi? E tabii ki sana bir şahsiyet biçmeleri daha iyi. Ya bu ya tamam, ben anlıyorum yani. Ben de tamamen Batı standartlar içerisinde bir ailede büyüdüm. Yani bu şekilde büyümek illa insanın şahsiyetli bir şekilde düşünmesine engel olmamalı.
Aynen öyle. Geçen insan, evet, programlarımızda da entelektüelleri tanımlarken konuşmuştuk. Maalesef Türk entelektüellerinin kahir ekseriyetinin durumu böyle. Hep bir Batı hayranlığı, Batı'ya yaranma. Hatta bugün güncel siyasi olaylarda bile, yani Türk dış politikasını ilgilendiren olaylarda bile hala bütün bu yaşanmışlıklara rağmen hala gözü kapalı bir şekilde Batı'yı savunan entelektüeller, aydınlar var maalesef. Evet.
Bak şimdi şu Doğu Akdeniz'de bak şu Libya'yla yaptığımız anlaşmadan falan vazgeçsek İbrahim'ciğim. Ve Yunanistan'ın 6 milini kabul ediversek mesela, evet, İbrahim'ciğim. Küçük adacıklarda 6 mili biz kabul ettik desek. Şimdi zannediyor muyuz ki bu insanlar bize aman işte ne aydın Türkler, ne muazzam insanlar bunlar, ne uzlaşmacı, ne anlamadın mı diyecekler ya?
Yok öyle bir şey.
Aynen eski o siyahilere yaptıkları gibi, pamuk tarlalarındaki köleleri gibi, aynen böyle bir önümüze küçük bir kredi açacaklar. Küçük belki bir bankalarımızı rahatlatacak falan, ekonomi küçük. Senin sırtını tıpışlayacak ve seni gene arasına almayacak. Ya sen şahsiyetli dur. Dik dur. Onurlu davran. Bırak, sen zaten onların dostu olamayacaksın.
Zaten hiçbir Müslüman olmanın en önemli gereği de budur.
Abi, zaten sen Müslüman dik duruşludur. Müslüman olduğu için senin üzerindeki görev budur.
Evet.
İki, sen Müslüman olduğun için onlar sana yanaşmıyor zaten.
Tabii.
Asla da yanaşmayacaklar.
Kesinlikle öyle. Abi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümün başında inşallah Nurettin Topçu merhumun yine Ayasofya ile ilgili metnini konuşalım. Okuyalım.
İnşallah.
Onun üzerine konuşuruz inşallah. İkinci Bayezid dönemine de oradan devam ederiz.
İnşallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Türkiye'de bilinen, hatta ünü, şöhreti Türkiye sınırlarını aşmış bir takım zebatın Ayasofya'nın açılışıyla ilgili yaptığı yorumlar üzerine geçmişteki metinleri de okuyarak değerli Okay Tiryakioğlu bazı değerlendirmelerde bulundu. Bir sonraki programda inşallah bunları konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.